Kim bu insanlardan herkese merhaba. Üreten, anlatan, arayan, ilham veren insanları görünür kılan ve onlara alan yaratan programımız başlıyor. Bugünkü konuğumuz senarist ve oyuncu Cem Gelinoğlu olacak. Gökçe nasılsın?
İyiyim Emre, çok teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Üçüncü bölümdeyiz. Ne hissediyorsun?
İnanılmaz gibi bir şey.
Peki, konuğumuza onu gerçekten anlamak ve tanımak niyetiyle sorular soracağız. Gökçe ile birbirimizden habersiz yine sorular hazırladık. Peşi sıra konuğa ileteceğiz. Eğer Gökçe'nin listesinde benim sorularımdan, benim listemde Gökçe'nin sorularından varsa bu soruyu konuğa sorma hakkını kaybedeceğiz. Merhaba Cem.
Merhabalar.
Nasılsın?
Vallahi çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Biz de teşekkür ederiz geldiğin için.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Gökçe, Cem Gelinoğlu kimdir?
Emre. Cem 1983 yılında Düzce'de dünyaya gelmiş, ortaokul ve lise hayatını Düzce'de geçiren Cem, işletme bölümünde okuyor ve 10 sene reklamcılık sektöründe çalışıyor. O zamanların popüler telefon uygulaması Vine için oluşturduğu içerikler kısa sürede çokça takipçi ediniyor. Daha sonra komedi sinemasına adını yazdırdığı ilk filmi Ali Kundili'nin senaryosunu oluşturuyor ve aynı zamanda filmin başrolünde oynuyor. İlk yapımının beğeni toplamasının ardından devam filmi olan Ali Kundilli 2 projesi hayata geçiyor. Şansımı Seveyim, Yok Artık filmlerinde de yer alıyor. Son sinema işi olan Aykut Enişte filmiyle kalemini de seyircisine kanıtlamış oluyor. Film Netflix platformunda 2019 senesinin en çok izlenen filmlerinden biri oluyor. Cem şu anda hem yazarlık hem de oyunculuk alanındaki çalışmalarını sürdürmekte.
Müthiş, daha ne olsun?
Bence de.
Peki, ilk olarak sohbetimize başlamadan ısınma amaçlı 10 hızlı soru soracağız Cem. Hazırsan bunlarla başlayalım.
Hazırım.
Şebnem Ferah mı, Özden Tekin mi?
Şebnem Ferah.
Çay mı, kahve mi?
Çay.
Beyin mi, kalp mi?
Kalp.
Kola mı, Fanta mı?
Fanta diyeyim.
Gece mi, gündüz mü?
Gündüz.
Gerçek mi, hayal mi?
Gerçek.
Sağ mı, sol mu?
Sağ.
Futbol mu, basketbol mu?
Futbol.
Toprak mı, su mu?
Su.
YouTube mu, Instagram mı?
YouTube.
Hızlı sorular, bitti.
Bunlar umarım bir psikanaliz testi falan değildir.
Yo değil.
Değil.
Harika, ikinci etaba geçebiliriz. Evet. Gökçe seninle başlayalım mı?
Peki, başlayalım.
Haydi bakalım.
Cem merhaba tekrardan, geldiğin için hoş geldin ve teşekkürler.
Hoş bulduk, ben teşekkür ederim.
Benim merak ettiğim soru şu, şimdi geçen yıllar içerisinde değişen sosyal medya platformlarının seni nasıl etkilediğini merak ediyorum. Sonuçta eskiden Vine vardı, böyle tamamen kendine has bir işleyişi olan bir yerde orası. Zaten her şey orada başladı.
Evet.
Orada kaybolan insanlar da oldu mesela ama bir şekilde hala gördüklerimiz de var.
Evet.
Sen bu güncel duruma nasıl ayak uydurdun?
Yani aslına bakarsanız bu hep bir tercih üzerine ilerliyor. Şimdi mesela kaybolan insanlar diyoruz ama belki onlar bunu tercih etmemiş oluyor. Belki de insanların uzun süre ilgisini nasıl üzerinde tutacaklarına dair bir fikirleri olmamış olduğundan bunu yaşıyorlar. Bunu çok bilemiyorum aslında.
Aha, haklısın.
Tabii ki soru sen bugüne nasıl geldinse eğer.
Evet, seni nasıl etkiledi bu değişim?
Aslında Vine'da insanlar beni tanıdıktan sonra bunun bir meslek olmadığını tabii ki fark ettim. Yani fenomenlik bana bir meslek gibi gelmediği için. Kendi hayalim olan, çocukluğumdan beri hayalim olan sinema alanına giriş yapmak istedim 2014'te. Böyle bir riske girdim diyebilirim aslında. Ve o günden beri de sinemayla alakalı çalışıyorum. Çok da fazla alana girmeyi tercih etmedim. Sadece sinemaya odaklandım. Böyle oldu yani, sadece şu anda insanlar beni bir komedyen, oyuncu, yazar olarak tanıyorsa tamamen bununla alakalı. Elimden geleni hala yapmaya çalışıyorum.
Aslında sevdiğin işi yapmana vesile olmuş.
Evet, yani evet, böyle bir özet yapmak mümkün. Sevdiğim işi yapmama sebep oldu. Sosyal medyayı o yüzden çok seviyorum. Sosyal medyanın benim için anlattığı şey ve bir sürü ülkede yaşayan bir sürü yetenekli insan için anlattığı şey, bence artık sosyal medya sayesinde eskiden olduğu gibi kimsenin referansına, kimsenin desteğine ihtiyacınız olmaması.
Emre?
Cem, Mini röportajda insanları anlamak ve empatiyle ilgili bazı vurgular var.
Evet.
Bu dünyada en çok neyi anlamakta güçlük çekiyorsun?
Yani tabii ki uzman olduğum alanda insanı anlamak üzerine güçlük çekiyorum ama bunun da bir tarafında uzman sayılabilirim artık. Hep anlamaya çalışıyorum. Benim en güçlük çektiğim muhtemelen tabii ki bu.
Anlarken özellikle blokaj yaşadığın bir konu var mı, bir durum var mı? Hırsızlığı, kötülüğü ya da işte istismarı, zorbalığı bir türlü anlayamıyorum gibi bir şey olabilir.
Emre yine psikanalize çekiyorsun yalnız. Evet.
Çok güzel bir soru. Ben bunları aşabiliyorum sanırım. Yani gerçekten hırsızın neden hırsızlık yapmaya çalıştığını irdeliyorum. Ve buluyorum da bence. Hatta bununla alakalı hırsız demişken de Jack Fresco'nun bir seminerinde dinlemiştim. Şey diyordu, hırsızların yaşadığı bir mahallede bir hırsıza dün 5 ev soymuşsun, bu seni hiç rahatsız etti mi dersen, hı hı, o sana evet arkadaşım 9 ev soymuş der dedi. Yani insan yaşadığı çevre dahilinde dünyayı anlayabiliyor. Mesela hırsızı da böyle anlayabiliyorum. Ben genelde bilgiyi daha çok okuyarak değil, güzel insanları takip ederek dünyada güzel insanların bakış açılarını öğrenmeye çalışarak ediniyorum. Bu daha çok aklımda kalıyor açıkçası.
Ya aslında oyunculuk ve senaristliğin temelinde de galiba bu empati yönelimi var.
Tabii ki, bence de.
Peki Gökçe.
Cem, çok renkli bir kariyer geçmişin olduğunu okudum. Tüm bu geçişler nasıl yaşandı merak ediyorum açıkçası. Mesela ticaretle uğraşmışsın. Dükkanın var mıydı mesela Aykut Enişte'deki gibi?
Aykut Enişte'deki gibi dükkanım olmasa da medya üzerine bir iki deneyimim olmuştu. Kendi ofisimizi falan açmıştık o zaman yaşadığım memlekette. Birçok alanda yer aldım, birçok alanda mücadele ettim tabii ki. Ama yaratılışım itibariyle çok ticareti anlayabilen ya da yani... ekonomiden de anlayan bir insan değilim. Ticaret yapmayı da beceremediğim için. Tabii ki bunların hepsi benim mizah hayatımda, komedi hayatımda ya da işte sinema hayatımda bana sermaye olması için yaşadığım şeylermiş. Sonra onu anladım aslında.
Peki bu geçişler nasıl yaşandı onu merak ediyorum. Hani ne aşamada böyle ben bu işi anlamıyorum dediğin an?
Yeteneklerimizden emindim ekibimle ama ticari konuda satmak konusunda çok becerikli olduğumuzu da söyleyemem. Bir de tecrübesizlikler falan var. Bu hayal kırıklıkları yapamadığınız her proje sizden bir enerji çalıyor ve enerjinizin bir kısmını harcadığınızda artık çok fazla... tecrübe sahibi ve daha az enerji sahibi olduğunuz için artık diyorsunuz ki eğer insan öz eleştiriyle kendi arasına bir duvar örmüyorsa bunları kabul edip sizin için daha iyi olana odaklanmak zorunda kalıyorsunuz. Benim hikayem de böyle bir şeydi.
Harika. Emre?
Ben bu cevaba istinaden bir soru sormak istiyorum.
Tabii ki.
Evet, bu süreçler aslında birer maraton ve ister istemez yoruluyoruz, yoruyorlar.
Evet.
Peki sizi bu hayatta en çok ne yorar ve en çok kimi yordunuz?
Yani tabii ki muhtemelen en çok sevdiklerimi yormuşumdur. Yani insan yakın mesai yaşadığı insanları yorabiliyor sadece. Zaten tanımadığım insanları niye yorayım? Benim için öyledir. Beni de yoranlar yine aslında yine yakın mesaide olduğum insanlardır. Onlar için de geçerli bu. Çünkü ben çok şeffaf olmaya çalışan bir insanım. Çok karşımdaki insana az önce bahsettiğimiz gibi yani empati duygum güçlü. Karşımdaki insanı her daim anlamaya ve hep bir çözüm bulmaya odaklı bir insanım. Bu zorlaştığında ben çok üzülüyorum. Çok strese giriyorum. Yani aslında... ben her şeyin doğru bir iletişimle, açık bir iletişimle çözülebileceğine inanıyorum. Ve gözümün önünde olaylar çözülmediğinde buna anlam veremiyorum ve çok üzülüyorum. Yani aslında her şey konuşarak çözülebilir gibi geliyorum bana.
Evet.
Yani en çok gören budur zannediyorum.
Peki Gökçe.
Cem, mizahta değinmeyi hiç istemediğin bir konu var mı sana böyle çok ağır ya da sıkıcı ya da klişe, belki etik bulmadığın? Hayır, bir konu. Hiç hayır. Asla aslında değinmem dediğin.
Aksine değinmek istediğim o kadar çok konu var ki. Ama yorgunum arkadaşlar. Yani Türkiye'de iletişim gerçekten çok zor. Çok test kanlı, çok heyecanlı. Çok fazla karşısındaki insanı dinlemeye değil de kendi söyleyeceğini anlatmaya hazır insan var. Ve gerçekten sizin söylediklerinizin altındaki anlama odaklanamayan ve sadece yani tek taraflı iletişim. Ben hep diyorum ki iletişim en az iki kişiyle yapılan bir şey. Ben evet. Bu Türkiye'de bu sorunu çok yaşıyorum. Bunlar beni çok yorduğu için de çok kendimi kapatıyorum. Çok insanlara karşı kendimi kapatıyorum. Artık eskisi kadar çok fazla derdimi anlatmaya çalışmıyorum. Ve benim için her zaman bir şey var. Yani bir şey çözülecekse, bir sorun varsa bunu kökünden çözmemiz gerekiyor hep beraber. Ama buna hiç odaklanılmadığını görüyorum. Kimse işin yani bu sistemdeki sorunu çözmeye değil de anlık durumu belki de kendilerini rahatlatmak için yamamaya hazır bir düşünce biçimiyle yaşıyor. Bu da beni rahatsız ettiği için de hiç bu toplara girmiyorum. Hiç kimseyle tartışmaya girmiyorum. Çünkü ben umudumu çoğu zaman kaybediyorum. Yani biri tarafından dikkatle dinlenileceğime ya Cem sen de bu konuda haklısın ya değilebileceğine çok inancımı kaybetmiş durumdayım açıkçası. Gürültüden fazla sesten artık ürken bir insanım. Ürken derken de böyle linç kültüründen falan bahsetmiyorum. Yani çok bu anlamda yoruluyorum ama bütün komedyenlerin sorunu bu. Özgürce yapabilmek lazım her şeyi. İnsanlar sanatçılar özellikle sanatını özgürce gösterebilmeli. Bu bizi aydınlığa taşıyacak olan, bizi toplumsal olarak daha iyi noktaya taşıyacak olan şeylerden biri. Komedyen dediğiniz insanlar aslında bir noktada bir problemi, sistemdeki bir problemi dayak yemeden gösterebilme sanatına hakim insanlar aslında. Onu komik bir dille söylediğinde evet ya bizim de bu şeyimiz var, bizim de bu sorunumuz var diyebilmeli insanlar. Evet. Ama o kültürün de kaybolduğuna inanıyorum. Çok böyle çok dar alanda işlerimizi yapmaya çalışıyor oluyoruz.
Aslında yeni stand-upçılar bu alanı genişlettiler ve tazelediler açıkçası. Sen stand-up yapmayı ister misin?
Yani şöyle tazelediler. Tazeledikleri gibi de kendilerini hep bir yerde sorguda sualde şeyde buldular yani. Hukuken zorda buldular. Bu insanlar hapse girmek için insan mizah yapar mı? Tabii ki dertleri bu değil. Ya da kimseyi küçük düşürmek, kimseyi aşağılamak için kimse komedi yapmaya çalışmaz. Herkesin derdi burada aslında güzel ve aslında onların da isteğiyle değil. Bir değişim var. Her zaman karşı konulamaz bir değişim var. Dönemler değişiyor. Hayatımızdaki birçok faktör, sosyal medya ve dijital dünya, yani bugün içinde bulunduğumuz dünya, 10 yıl önceki dünya asla olmadığı gibi. Yani 10 yıl sonraki dünya da bugün asla olmayacak. Dolayısıyla bu insanlar da bunu kendiliğinden yapıyor, içgüdüsel olarak yapıyor. Bu beni mutlu ediyor tabii ki. Daha çok sesli olmak lazım. Belki zamanla bunlar da aşılır diye düşünüyorum yani.
Peki Gökçe.
Şimdi bu film piyasası, işte stand-up piyasası vesaire vesaire gibi piyasalar.
Evet.
Ve bunlardaki genellikle bahsi geçen şey her zaman işte teknik imkansızlıklar ve işte bütçe sorunları falan gibi şeyler oluyor dinlediğim röportajlarda. Benim sorum bu teknik olarak tüm imkanların mükemmel olduğunu varsayarsak çekmek ya da oynamak isteyeceğin en uç sahne ne olurdu Cem?
En uç sahne yani açıkçası tabii ki çok beylik bir laf etmeyeyim ama zaten yaptığım işte çalıştığım firmalar çok profesyonel insanlar olduğu için ben zaten kurduğum hayallerin çoğunu sinemada yapabiliyorum. Yani bilim kurgu denemedim tabii ki ya da başka şey çok böyle hani uç sahne dediğiniz bir aksiyon da denemedim, denemeyi düşünmemiştim. Aha. Dolayısıyla henüz o şeyle karşılaşmadım ama eminim.
Öyle bir hayalin yok.
Eminim ben şöyle bir sahne çekmek istiyorum dediğimde tabii ki yani dünyada yapılan sinema standartlarına ne kadar yaklaşılabilir bilmiyorum ama zaten onu az çok yapabileceğimizi düşünüyorum çalıştığım ekiple. Aha. Yani çünkü herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor bu profesyonel camiada tanıdığım, çalıştığım insanlardan. Dolayısıyla hiç bunun üzerine düşünmemiştim. Yani şöyle bir sahne çeksem, belki düşünsem, belki bulurdum yani. Şöyle bir sahne çekmek isterdim. Bu çok zor yapılır dediğim şey.
Anladım. Emre?
Dünyadaki bütün hayvanlar büyük bir kafese konsa.
Evet.
Sence en son kim hayatta kalır? Ve sen kendini hangi hayvana benzetiyorsun?
Çok zor bir soru bu. Şu anda cümleyi bile anlamadım. Şimdi bir
daha. Harika bir program ilerliyor.
Emre ne yaptın? Ne yaptın?
Yani dünyadaki bütün hayvanları bir kafese koyuyoruz.
Evet, koyduk.
Birilerini yiyecek sonuçta hayatta kalabilmek için.
Yani kafesin tek bir kafese mi koyuyoruz bütün?
Evet.
Şimdi anladım. Ben hayvanların çok daha birbiriyle uyumlu olduğunu düşünüyorum ama tabii ki vahşi hayvanlar falan da olacağı için tabii ki o durumda güçlü olan en son hayatta kalır yani. Öyle değil mi? Yani güçlü olan değil midir?
Peki sen kendini hangi hayvana benzetiyorsun? Benzetmek zorunda olsa.
Ben kendimi baykuşa benzetiyorum.
Neden?
Bilmiyorum yani olgun tavırlarım var. Uzlaşmacıyım.
Bilgelik.
Yani aynen yani baykuşun birileriyle kavga edeceğini düşünmüyorum çok fazla herhalde. Ortalığı yatıştırmaya çalışıyordur. Beyler yapmayın falan diyordur.
Ya bu hayvan betimlemeleri biraz kişinin özellikleriyle hem dış özellikleriyle hem iç özellikleriyle bir sürü fikir veriyor. İşte gece ile ilgili olması, gizemli olması, bilge olması, uçabilmesi falan filan. O yüzden bence kişiyi tanımak için çok belirleyici bir şey. O yüzden sormak istedim sana.
Evet, ben de çok şaşkınım çünkü uçabiliyorum falan diye giriyormuşum yok. Yani, teşekkür ederim. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Kafeste olsam ne olmak isterdim de.
Tamamdır. Hadi bakalım Gökçe.
Cem, Ekşi Sözlük'te hakkında çok az kötü yorum var. Sence neden bu kadar seviliyorsun?
Yani İlk filmimi yaptığımda yapımcım bana şöyle bir şey demişti. Bu da enteresan gelmişti bana. Cem demişti senin bir problemin var. Nedir abi dedim. Seni herkes seviyor dedi. Yani bir %15'in sevmemesi lazım
evet.
ki bir tartışma çıksın.
Evet.
Ama ben sevilme duygusunu seviyorum ve özellikle yaptığım işe başladığımda bu işe başladığımda biliyorsunuz hassas bir çizgi yani insanları güldürmek isterken kırabiliyorsunuz da daha böyle bir şeyim oldu yani insanları seviyorum saygı duyuyorum ve onları incitmek istemediğim için kendimi de incitmek istemediğim için çok şeye
nazikçe
karışmıyorum yani evet yani Twitter'ımda
nazikçe dokunmak
sosyal medya hesaplarımda da çok fazla birilerine bir şeyler söylediğimi göremezsiniz yani. Çünkü ben biraz kendi dünyasında yaşıyorum ve aha. inandığım bir şey var. Ve diyorum ki senin ibadetin üretmek. Sen sadece üret ve insanlar izlesin. Sen sadece yapabildiğini yap. Bırak yorumu onlar yapsın. O yüzden herhalde seviyorlardır. Yani ben de çünkü bir şey izlediğimde sosyal medya. Ben de sadece işiyle gücüyle ilgilenen insanları seviyorum yani.
Anladım. Aldım cevabımı.
Zaten sloganımdan da hatırlarsınız. Ben bu dünyanın zaten
evet.
çok zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden de
şefkatli ol.
Herkese karşı şefkatli olmaya çalışıyorum. Onlar da herhalde bunu seviyordur diye düşünüyorum.
Bence çok hissediliyor.
Bence de.
Özellikle benim mesela Vine'larında en çok dikkatimi çeken şey bu aslında hani kadın meseleleri ise eğer problem. Mesela bazı böyle kadına mal edilen böyle dedikoduculuk, sinsilik gibi özellikleri mesela sen hiç kadın kılığına girmeden yapıyorsun. Hani aslında ne bileyim hani bu konularda da hassas olduğunu ben seziyorum buradan böyle. Hani şu kişi bu kişi yani şu kategori bu kategori demeden böyle tamamen insana has olan
evet.
bazı şeyler üzerinden yol alıyorsun. Ve bu da tabii ki de seni daha sempatik, daha hani yargılamayan, daha incelikle dokunan konulara biri haline getiriyor. Bence bu yüzden. Yani benim için en azından öylesin ben.
Ben teşekkür de. Ederim düşüncen için Gökçe. Yani ben bunu bilerek mi yaptım bilmiyorum. Yani bazı şeyleri bilmeden yapıyor oluyoruz ya. İçgüdüsel olarak vücudumuzun da bizden bağımsız bir zekası var. Size onu yaptırmıyor gibi.
Kesinlikle, yani, kesinlikle.
Dolayısıyla bilmiyorum, hep benim şeyim bu oldu yani. Yolum bu oldu. Sen dışarıdan görenlerden biri olarak... Yorumunu
evet, bilmiyorum.
Beni de yazın. Artı bir.
Artı bir. Peki Emre.
Cem, bir kitap yazsaydın adı ne olurdu ve bu kitap neyle ilgili olurdu?
Bu kitap muhtemelen şununla olurdu. Bizden sonra gelecek nesillerin ya da bizden sonra bu işleri yapmak isteyecek jenerasyona ışık tutmak adına. Yani bizler gibi zorluklarla karşılaştık. Neyi yapmazsanız daha hızlı olur bu işler ya da... Gibi.
Sadece mesleki anlamda mı söylüyorsun?
Yani aslında sadece mesleki de değil ama bunu hem meslekle ve hem de insani yolculukla birleştirip belki de insanlara anlatmak. Çünkü zaten gündelik hayatımda bana benden fikir isteyen kardeşlerim, abi bize şu konuda bir yardımcı olur musun diyen insanlara yaptığım şey de bu aslında. Ben sadece bildiklerimi anlatabilirim. Hı hı. Onun haricinde çok şey yapamam. Sadece bildiklerimi anlatırım. Hı
hı. Evet.
Yani çünkü dediğimiz gibi biz kendi başımıza bazen yolumuzu daha uzun sürede bulabiliriz ama o yolu yürümüş biri size daha kısa yoldan bunu yapmanızı sağlayabilir. Bu bana çok değerli geliyor. Dolayısıyla muhtemelen de böyle bir kitap yazardım herhalde. Yani o yolu yakınlaştırmak için, o yolu kısaltmak için belki de. Yani biz bu kadar sürede bunlarla uğraşarak yaptık ama siz bunlarla uğraşmayın demeyi seviyorum açıkçası.
Hı hı.
Bu bana
kitabın
faydalı.
Adını kısa yol koyabiliyor muyuz?
Hadi
kısa yol.
Hadi koyalım.
Tamam, anlaştık.
Yolun kısası.
Telifimi alırım.
Tamam evet, tamam.
Harika. Evet. Hadi Gökçe.
Cem, şöyle bir şansın var. 15 nesil öncesinde yaşamış bir atanla karşı karşıyasın.
Evet.
Ona ne sormak isterdin ya da ne söylemek isterdin?
Yani hayatımda duyduğum en ilginç sorulardan biri oldu. Yani sorunun kendisi ilginç değil ama benim çok hoşuma gittiği için böyle ilginç buldum. Gerçekten bunu hiç düşünmemiştim. Gerçekten bunu hiç ya. Düşünmedim. Hı-hı. Onunla ne konuşurum bilmiyorum yani. 2-3 öncesi falan deseniz bir nebze. 15'e ne soracağımı bilmiyorum yani gerçekten.
Peki 2-3 olarak kısaltalım. Cevap verebileceğin hale getirelim.
Yani teşekkür ederim Gökçe. Yani, ben teşekkür ederim.
Kilitledin çok sağ ol canım.
Zaten soruya cevap yardım veremiyorum. 2-3 dedim. Peki 2-3. Yani bunu gerçekten düşünmem lazım. Bu konularda çok böyle hazır aklımda. Bak şunu derdim falan diyemiyorum açıkçası. Bir yandan.
Peki teşekkür ederim.
Anlaştınız mı canım?
Ya, yani sizden kaçış olmadığı için mecburen anlaştık diyormuş.
Evet biz ne olduk ya Gökçe böyle? Şu an bence şeval midir bu adam bizde?
Bence çok iyi.
İstiklal Marşı'nın
aynen.
Aynen.
Peki. Cem,
evet.
Hayatta farklı farklı bir sürü yol yürüyoruz. Mesleki oluyor, evet. Sosyal ilişkilerimiz oluyor, romantik ilişkilerimiz oluyor vesaire.
Evet.
Aklında kalan, keşke dediğin, yarıda bıraktığın bir yol var mı?
Yani yarıda bıraktığım bir yol yok açıkçası. Yani bir dönem yarıda bıraktığımı düşünmüş olabilirim ama şu anda asla öyle düşünmüyorum. Tabii ki insan da değişiyor. İnsanın da kendi içinde bir yolu var. O yol değiştikçe aslında fikirleriniz de değişiyor doğal olarak. Hı hı. Ben de şu anda yarıda bıraktığım bir yol olduğunu hiç düşünmüyorum ki gayretli bir adamımdır. Bir şeye inandığım sürece onu hep kovalarım ve artık kovalamamam gerektiğini düşünüyorsam da o yol bitmiştir zaten. Hı hı. Çıkmaz sokaktır. Benim böyle bir yolum yok.
Hı.
Yani hem çözüm odaklı hem de iş bitirici bir adamsın diyebiliriz.
Evet diyebiliriz.
Evet.
Evet Gökçe Hanım.
Bilmiyorum paralel evrenlere ve başka yaşantılara inanan biri misin ama
evet.
İnandığını varsayalım. Başka bir hayattan, yaşadığın başka bir hayat biçiminden, başka bir hayat koşulundan ya da işte sahip olduğun başka bir imkan türleri içerisindeki hayatından kendi hayatına şu anda baksaydın ve şöyle bir seslenme hakkın olsaydı kendine ne derdin?
harika gidiyorsun, böyle devam et derdim.
Bitti.
Ah, süper.
Bence burada bitirelim.
Çok güzel. Burada tamam bitirelim. Kesinlikle tamamız.
Cem Gelinoğlu. Cem Gelinoğlu.
Kendim iyiyim seni.
Harika. Ya benim birkaç tane daha sorum var ama baymak istemiyorum açıkçası.
Kesinlikle ben de baymak istemiyorum.
Peki ben bir saniye biraz konsepte bozabilirim misafir hakkımı kullanarak.
Peki.
Kim bu insanlar? Kim bu insanlar nasıl bir araya geldi? Bu konsepti nasıl yaptınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk biz Instagram'da irtibata geçtiğimizde müthiş bir dil vardı orada. Ben o dili çok sevdim. O naifliği çok sevdim.
Teşekkür ederim.
Dolayısıyla konseptin pratik olmasını sevdim açıkçası. Ben çok fazla böyle programlara katılan, işte çok aktif bir şekilde böyle etkinliklere katılan biri değilim. Bu da benim ilk konuk olduğum podcast.
Harika.
Dolayısıyla o pratik olmasını çok sevdim zaten. 3 sorumuz var. Çok basitçe cevaplanabilir ve çok güzel bir grafik ögeleriyle sunumlanabilir. Bir şey olduğu için çok sevdim. Ben eski grafik tasarımcıyım bu arada. İşte hani o reklamcılıkta yaptığım işlerden biri de oydu.
Evet.
Dolayısıyla çok sevdim ama ben de merak ettim. Gerçekten kim bu insanlar? Niye bir araya geldiler? Amaçları ne? Sizin gibi sorularım 4 dakika sürmüyor ama.
Naiftin ya. Saldırgan değildin ya.
Ne dedi ya? Yok, ne yok. Dedi bize?
Tamam.
Şefkatli ol Cem, şefkatli ol.
Şöyle, aslında mantık hani bütün bu konuşmalar, koşturmalar, birbirini anlamaya çalışmalar, sürekli tanım getirmeler çok fazla oldu. Ve artık yalınlığa ihtiyacımız vardı. Hem görsel olarak hem dil olarak. Ana prensip aslında bu yalınlığı yakalamak. Evet. Ve bütün insanların bir şekilde birbirine benzediğini kanıtlamak.
Evet.
Ki genelde insanlar ateist de olsa, tazavvufçu da olsa, bütün bir anlatan, üreten, paylaşan ve kitleleri arkalarından sürükleyen insanlar birbirinin aynısı.
Ortak aynı dertleri var. Evet.
Aynen. Ki logomuz da bir kuru kafa.
Evet.
Hepimizin etinin altındaki aynı. Evet. Bu fikirle ortaya çıktı. Bizler de üreten ve anlatan insanlarız zaten. Bize yaratılmayan alanı başkalarına yaratmak için.
Süper, çok güzel bir cevap. Gerçekten işte o az ve öz olması ve özellikle bu kadar bilgiye maruz kaldığımız bir dönemde küçük hap bilgiler insanlar hakkında ve insanların fikirleri hakkında. Ben sizin Instagram sayfanıza giriyorum ara ara. Önüme düştüğünde özellikle tekrar tıklıyorum. Şöyle bir en az son 5-10 posta bakıyor oluyorum. Ve tabii ki insanların dertleri ayrı. İşte dünyada neyin sonu gelsin, şiddetin gibi şeyler. Ortak dertlerimiz var. Bu anlamda da bence çok güzel bir şey olmuş. Altyapısı da iyiymiş.
Teşekkür ederiz.
Başarılarımızın devam edelim.
Cem, bizim içinde olduğumuz bir rekabet var. En iyi soruyu kim sordu gibi. Emre bahsetmedi.
Evet.
Şimdi sana en iyi soruyu işte kimin sorduğunu soracağız falan. Gerçi benim bir sorum cevaplanmadı bak. O da orada yendi hakkım.
Ben en iyi sorunun yani bu programa katılmasaydım da kimin soracağını tahmin edebilirdim.
Kimin?
Tabii ki Gökçe'nin. Çünkü Emre'nin buna vakti yok anladığım kadarıyla. İnsanlarla tanışıyor, davet ediyor, kurgu yapıyor, kaydediyor. O sırada Gökçe'de soru hazırlıyordur diye düşünüyorum yani iyi sorular.
Yok, Emre de çok fena.
Cem kalp kırmak, Kabe taşlamaktır. Yani o, gerçekten resmi cevabın Gökçe mi?
Hayır canım. Yani takılıyorum ya, takılıyorum. Hani güleceğiz.
Hayır
ya.
Hayır, resmidir.
Cem bu şakaları kim yazıyor?
Şakaları
komedyene söylediğim şeye bak.
Siz hazırladınız.
Kazanan yani, soru pardon.
Vallahi bence cevap verilmeyen soru kazanan sorudur.
Ya
da bu yana bir haksın ya.
15 nesil önce atanızla.
Gökçe 2'dir buradan ya. Yürüyorsun.
Ya 2'dir sayılmaz o. Onu sayma. Biri yok.
Ya, peki Gökçe, tebrikler.
Cem çok teşekkür ederim. Skor 2-1 şu anda. Emre
ben
yeniliyor.
Kendimle yarışıyorum Gökçe.
yani aranızda harika dostluk dolu bir rekabet diliyorum.
Teşekkür ederiz.
Ahenginiz hiç bozulmasın dilerim ki.
Teşekkürler.
Çok renkli iki insansınız. Yüzlerinizi hiç görmedim ama görmüş gibiyim gerçekten.
Evet, çok sağ ol.
Ben de size başarılarınızın devamını diliyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Peki Gökçe, senin en sevdiğin cevap hangisiydi ve soru?
En sevdiğim cevap galiba Emre'nin sorduğu bir soruya, işte ben yine kendimden bahsederim. Yani kısa yol cevabı çok güzeldi.
Ha, evet.
Kısa yol. Hani bazı şeylerin nasıl kolay gidilebileceğini anlatmayı isterdim dedin. Kitap sorusuna verdiğin.
İyi, bana da bir ekmek düştü ucumda.
Tamam, al, bu da senin olsun Emrem ya.
Teşekkürler Gökçen be. Benim en sevdiğim şeydi. Benim soruma, seni en çok ne yorar sorusuna verdiği cevaptı.
İnsan sevdiklerini yorar. Evet.
Beni mahvetti.
Memnun mu herkes her şeyden?
Harika.
Evet evet, ben çok memnunum. Teşekkür ederim ağırladığınız için, misafirperverliğinize.
Biz de hadsiz sorularımıza cevap verdiğin için sana çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah, çok güzel soru.
Benim kazanamadığım programın sonuna geldik. Kim bu insanlar? Bitti.
Kim bu insanlar? Bu insanlar.